Ayrım 6. Medeni Bey Bahçesi. 3 yazlık ayrı ev tutma faslından sonra bütçelere göre bulunan evlerin küçüklüğünden ve konforsuzluğundan yılmış olacaklar amcamla babam. Birlikte büyükçe bir ev tutmaya karar verdiler. Büyük olmalı, bahçeli olmalı, çocuklara uygun olmalı. Derken biz çocuklar için oldukça heyecan verici bir ev bakma gününün sonunda Medeni Bey evleri diye anılan çok eskiden bir sanatoryum kompleksi olan bahçedeki evlerden biri tutuldu. Çok ilginç bir mekandır orası. Camiden başlayarak Kınalı'yı gören ilk burundan, eskiden Punta denirdi, ötelere kadar uzanan, Gönüllü Caddesi'nden de sahile kadar inen orman gibi koskoca bir bahçe. İçinde hastanenin ana binası konumundaki kocaman tahta bir köşk. Şifa yurdu gibi üçer dairelik, caddeden iki, kot farklı bahçeden üç katlı uzun bir bina. İkisinin arasında biri iki, biri tek katlı iki bina daha. Ayrıca orada burada müştemilatlar. Ve de kat kat inilen denize nazır burunlardan birinin altında, belki eskiden bekçi evi falan olan, altındaki kapıdan pasaj gibi sahilden bahçeye girilebilen ünlü pembe ev. Şimdi başka renge boyanmış olabilir. Diğerinde de sahibi Ömer Bey'in muhteşem köşkü. O pembe eve nasıl hayrandım küçükken, tam denizin üstünde diye. Çok sonraki yıllardan birinde kocamla Burgazada'da ev bakmaya gittiğimizde nasılsa boştu ve bize teklif etmişlerdi de dolaşmıştık içini ve hiç beğenmemiştik. Ne küçükmüş meğer. Dev çam ağaçlarıyla dolu orman bahçenin alt yanıyla arazinin sahibi olan Ömer Bey'in, çoktan ölmüş olan Medeni Bey'in oğlu, burundaki köşkü arasındaki sette de zambak tarlaları var. Pembe açan zambaklar yaz boyu buram buram kokuturdu tüm bahçeyi. O koku tam karşımızdaki ıhlamur ağacının kokusuyla birleşir, zevkten dört köşe ederdi beni. Çitlembik ağaçlarının hafif mentollü kokusuyla çam kokuları da cabası. Mayıs başında adaya gidebilirsek bunlara mimozalar da eklenirdi. Ah, ne güzel çiçektir şu mimoza. Yer yer altları sarnıç olan parmaklıklarla çevrili teras gibi alanlar, çocuklar için bitmez tükenmez ve değişik oyun imkanları sağlayan bir cennet. Tam sayısını hatırlayamam ama en az 15-20 hane, her biri de birer ikişer çocuklu. Çocuklu ailelerin böyle bir yeri tercih etmeleri çok doğal. Bizimkilerin de hayatlarında verdikleri en akıllıca karar olmuştur herhalde o bahçedeki evlerden birini tutmak. Çünkü kardeşim, ben ve de kuzenler çocukluğumuzun en mutlu günlerini o bahçede geçirdik. Sabahtan akşama kadar denize gitmek dışında, ki o da bahçenin sahile bakan pembe evin altındaki kapısından çıkıp hemen oracıktan geri vermek demekti, neredeyse hiç bahçeden çıkmazdık. Bir de akşamları sinemaya gitmek gibi çok önemli bir eğlencemiz vardı. Geceleri yatmadan önce mutlaka dua ederdik kardeşimle. Onu bilmem ama ben hala ederim. Her gece duanın sonunda üç değişmez dileğimiz olurdu. 1- Allah baba yarın hava güzel olsun. 2- Denize girelim. Kardeşimin deniz zevki de bir heves. Suları yara yara koştuktan sonra poposu ıslanana kadar sürerdi ya, neyse. 3- Akşam sinemaya gidelim. Eh, dileklerden birini Tanrı kendi ayarlardı. Diğerleri içinse annemle babamı ikna etmeliydi. Çünkü ikisine de anne baba icazeti şarttı. Denize girmek için, daha doğrusu deniz mevsiminin açılışını yapmak için ise karpuz kabuğunun denize düşmesi şarttı. Hani karpuz kabuğu düşmeden denize girilmez diye bir söz vardır ya, o yıllarda son derece geçerliydi. Şimdi zaten geçerli olamaz çünkü tüm meyvelerin mevsimi şaştı. Kıyı kıyı dolaşıp az mı karpuz kabuğu arardım? Denize bile düşmüştüm bir kere eğilip de almaya çalışırken. Zaten öyle çok düşerdim ki denize. Biraz da kasten mi yapardım ne? O zamanlar balıkçı dediğimiz, bir aralar Bermuda, şimdi de Capri denen mavi bir pantolon vardı üzerimde. Çok iyi hatırlıyorum. Yüzmekte olan bir karpuz kabuğunu almak için eğilirken suya düşünce, rıhtım duvarına dayanıp keyifli keyifli oturmuştum dipte. Ta o zamandan ciğerlerim iyiymiş ki, müthiş dalardım gençlikte. Şimdi hiç denemiyorum bile. Neme lazım, bozulur bozulurum. Ben dipte öyle keyifle otururken, ensemden kavrayan bir el çekmişti beni yukarıya. Heybeliada'dan motorla gelip İstanbul'a gidecek vapuru beklemekte olan Deniz Harbokulu öğrencilerinden biri. Düştüğümü görünce yere yüzü koyun yatıp elini suya daldırarak çekivermiş. Ben sudan çıkar çıkmaz, abi ne olur o karpuz kabuğunu da çıkar sudan diye yırtınmıştım. Çok gülmüşlerdi etrafımızı saran denizciler. Ne bilsinler benim denize düştüğüm için dayak yemeği göze alarak anneme kabuğu gösterip deniz mevsiminin açılış iznini koparmaya niyetli olduğumu. Doğrusu ya her denize düştüğümüzde dayak yerdik. Ben düşmekten hiç yakınmaz, pek keyiflenirdim. Onun için de dayağı falan aldırmazdım. Ama kardeşim zavallı, hem düştü diye ödü kopardı, hem de o korkusunun üstüne bir de dayak yerdi. Bir keresinde annem bizi şık şık giydirip iskeleye yollamıştı. Kendisi de çantasını toparlayıp gelecek. Hep birlikte İstanbul'a ineceğiz. Düğüne mi gidecektik ne? Kardeşimin üstünde mum gibi ütülü, bordolu balık sırtı bir şort var. İpek gömleği ve de papyonu var. Benim de mavi organzadan, üzerinde benek gibi minik beyaz balerinler olan elbisem. Düğün tahminim doğru olmalı. Sahildeki balıkçı sandalları ve mavnalar arasında oynuyoruz annemi beklerken. Nasıl bir muzırlık esmişse aklımıza, orada bağlı olan koca alamananın içine atladık. Ben bütün erkek fatmalığımla sandaldan sandala hopur hopur atlıyorum. Kardeşim daha küçük o zaman, yüzme falan da bilmiyor. Hani o ancak poposuna kadar suya girdiği yıllarda. Ama o da peşim sıra dolanıyor. Bir ara ben atlayınca uzaklaşan sandala elini uzatıp yakına çekmek istedi atlayabilmek için. O kenardan tutunca sandal açıldı. Ayakları bir sandalda, elleri diğerinde arada asılı kaldı. Tutmak istedim tutamadım derken cump sesiyle her şey sona erdi. Kanalizasyon borusunun resmen şırıl şırıl aktığı yerde, o yıllarda kıyılarda kanalizasyon borularından öylece denize akardı her şey ama biz yine de mikrop kapmazdık denizden. Annesinin pırıl pırıl giydirdiği bir velet suya düşüyor. Bir de üstelik boklu suda boğulacak. Onun o pis suda bata çıka niyeyse yangın var diye bağırışını andıkça çok güleriz kardeşimle. Ama o gün korkudan neredeyse altımıza etmiştik. O sırada kahvede oturmakta olan rahmetli Topal İsmail ki adanın en renkli tiplerinden biriydi, eskiler hatırlar. Diğerinden en az 50 santim kısa olan bacağıyla nasıl bir çırpıda ok gibi fırlayıp atmıştı kendini suya da, nasıl çıkarmıştı boğulmak üzere olan boka bulanmış veledi. Sonra nasıl o haliyle kaldırıp rıhtım kenarına oturtmuştu ki hayatının en büyük, en kaçınılmaz dayaklarından birini yiyecek az sonra. Gerçi o gün ikimiz de dayak yemiştik ya, düğüne gitmek üzere şık şıkıdım giyinmiş annemin karşılaştığı durumla nasıl çileden çıkmış olabileceğini tahmin etmek zor değil. Ama o da pek sık pataklardı bizi ha. Topal İsmail, balıkçı Zeki'nin kardeşi. Sahilde demirli sandalların bakıcısı. Minicik, alışılagelmiş botlardan farklı, daha yassıca olan botunun arkasına oturup sürekli siyah siyah gün boyu fır fır dolaşırdı demirli sandalların arasında. Öyle hafifti ki botu, o arkaya oturunca sürat motoru gibi havalanırdı burnu. Bacağı sakat olduğundan belki öyle güçlüydü ki İsmail'in kolları bir asıldı mı pervane gibi dönerdi adeta kürekleri ve arkasına motor takılmış gibi giderdi botu. Topal İsmail, abisi Zeki, Şilep Hasan, Stelio, adanın ünlü balıkçılarıydılar. Kankaydılar. Bir de Ayı Mehmet, Sait Faik'in kankası. Adanın en renkli rengi Esma'ya takılırlardı. Esma'ya özel bir yer ayırmalıyım mutlaka. Ayı Mehmet de bir balık tutma yarışmasında görevliyken kalp krizi geçirip denizde, sandalında, kürek çekerken öldü. Biliyor musunuz? Sinemaya gidebilmenin en değişmez şartı öğlenleri uyumaktı. Ay ne büyük işkenceydi o. Zorla yatırılır, en az bir saat gözlerimizi kapalı tutmak zorunda kalırdık. Hiç olmazsa yarım saat olsun diye annemize yalvarır dururduk boyuna. Ama boşuna, ille de bir saat. Arada bir gelip yoklardı üstelik. Tepeme dikilip de uyumuyorsun sen, göz kapakların titriyor diye kükredi mi yüreğim hoplardı. Sinema suya düştü diye. Zamanla göz kapaklarımı titretmeden gözlerimi kapalı tutmayı öğrendim. Ama genelde yüzümü duvara dönüp bir saat kıpırdamadan durmaya çalışırdım. Sinema izni koparıldı mı ki bu durum bütün çocuklar için geçerliydi, bahçedeki ailelerden en az birinin annesi babası veya büyük annesi başımızda olmak üzere ordu halinde gidilirdi. Benim babaannem bizden daha meraklı olduğundan bir kere o garantiydi zaten. Ondan sonra değmesinlerdi keyfimize. Büyük bir parantez. Benim Sinema Paradiso'm adlı dergisinde yayımlanmıştır. Sinema Paradiso filmini izlediniz mi? Yıllar önce oynamıştı. Pek severim o filmi. Arada bir izlerim. Her izleyişimde toz şeker olurum. Yine izlerim, yine olurum. Ada sinemalarını düşününce hep aklıma gelir. Garip bir şekilde çocukluk anılarımla bağlantılıdır. O yüzden bu konuyu yine geniş bir parantez gibi buraya alacağım. Sinema Paradiso pek duygusal bir filmdir. Savaş yıllarında bir İtalyan köyünde geçer. Küçük bir çocuğun sinemaya olan tutkusu ve yaşlı bir makinistin etkisiyle büyük şehre gidip eğitim alarak ünlü bir film yapımcısı olması konu edilir. Köyün tek eğlencesi olan sinemada, tek eğlenceleri olan filmlerin hepsini herkesten önce köyün papazı izliyor ve kendince ahlaka mugayir olan sahneleri kestiriyor. Bir de çocuk izliyor ama gizlice. Her defasında yakalanıp dayak yemeyi göze alarak, bir köşeye saklanarak. Tabii ki bu sahneler son derece masum öpüşme sahneleridir yalnızca. Papaz elinde bir çıngırakla tam ortada oturuyor. Gerekli gördüğü yerlerde çıngırağını öttürüyor. Makinist de elindeki makasla şak diye o sahneyi kesiveriyor. Sonra da kesik uçları jiletle büyük bir dikkatle kazıyor ve karşılıklı getirip birkaç milimetre üst üste bindirip yapıştırıyor. Aynen çocukluğumuzda babamın evde sinema oynatırken yaptığı gibi. Belki de bana çocukluğumu hatırlattığı içindir bu filmden bu kadar etkilenmem. Eminim benim yaşımdaki birçok adalıyı da etkileyecek ve çocukluğunu hatırlatacaktır. Filmdeki köyde yaşayanların en büyük keyfi, 2 günde bir bazen de her gece yeni bir film oynatan Sinema Paradiso'ya koşmaktır. Aynen Burgazada sinemasında olduğu gibi, çocukluğumuzdaki gibi. Herkes oradadır, herkes. Genç, yaşlı, çoluk, çocuk, zengin, fakir. Sinema saati yaklaştığında kolunun altında minderiyle erken gidip yer kapabilmek için sokaklarda koşturanlar. Balkonda oturup alttan geçenlerin tepesine tükürenler, leblebi savaşı yapanlar, etraftaki gürültüye aldırmadan horul horul uyuyanlar, hırkasını kucağına koyarak alttan alttan mıncıklaşanlar, kahkahalar, şamatalar, gözyaşları, her şey ama her şey aynen bizim çocukluğumuzdaki gibi. Burgazada sineması 20 küsür yaşıma kadar bütün yaşıtlarım gibi benim de en büyük eğlencemdi. Bazen yani 20'lerimdeyken cumartesi geceleri Su Sporları kulübündeki diskoya takılırdık. Orada da ne aşklar yaşanmıştır ama. Onun dışında neredeyse her gece sinemaya giderdik. Bütün çocukluğumuz böyle geçti. Bir şişe gazoz 25 kuruşlukta leblebi alındı mıydı? Değmesinlerdi keyfimize. Ne güzel filmler gelirdi ada sinemalarına. Avare izdiham yaratmıştı vaktinde ve tam bir hafta oynamıştı. Başka adalardan bile gelmişlerdi. Bir kere de biz Heybeli'ye gitmiştik. Stepan abinin teknesiyle. Babam, Stepan abi ve 5 çocuk. Richard Widmark'ın Prangalı Mahkum filmini izlemeye. Pırıl pırıl şerbet gibi bir havada yemeğimizi erkenden yemiş, erkenden de koşturmuştuk ki tekne sefası yapa yapa gidelim. Dönüşümüzü de öyle hayal ediyorduk ama ne yazık ki keyfimiz küçük bir felaketle sonuçlanmış ve filmin sonunu görememiştik. Nasıl anladılarsa anladılar, babam ve Stepan abi filmin en can alıcı yerinde birden gözlerini pırıl pırıl gökyüzüne dikip "Yürüyün çocuklar, gidiyoruz, fırtına geliyor." dediler ve mızıldanmamıza aldırmadan bizi apar topar kaldırıp tekneye attılar. Yine de kaçamadık fırtınadan. Heybeliği döner dönmez dev dev dalgalara yakalandık. Her neyse, feci şekilde ıslandık ama hala buralarda olduğumuza göre sağ salim döndük. Ama o filmin sonunu ancak birkaç yıl önce görebildim, biliyor musunuz? Ada sinemalarında filmin en heyecanlı yerinde birden yağmur bastırması da bizim için küçük çapta bir felaket sayılırdı. Makinisten söz falan alacaksın, ertesi gün aynı biletle gelebilmek için. Tabii biletini saklamış olacaksın, yoksa yerlere atılan biletleri toplama kavgası da cabası olurdu. Makinist de sürekli seyircinin muhatabıydı mecburen. İki de bir balkonun gerisindeki minicik makine odasından fırlayıp ta kenara gelir ve "Ya susun be!" diye bağırarak aşağıdaki gürültüyü kesmeye çalışırdı. Kafasına gözüne bolca leblebi yemeği göze alarak tabii. Bu arada film takılırsa, ki sık sık takılırdı, ıslıklar, "Yuu makinist, uyuyor musun?" sesleriyle pür telaş geri koşardı. Ya da tabii uyuyakalmışsa, ki bu da sık sık olurdu, silkinerek uyanır ve duruma müdahale ederdi. Çünkü biraz geç kalsa film hemen alev alırdı. Şimdi artık filmler yanmıyor. Sinema Paradiso'da da bu nedenle yangın çıkıyor bir gün. Sıcak bir yaz günü, makinist ve filmin kahramanı olan çocuk, bütün köye bir açık hava keyfi yaşatmak için makineyi pencerenin önüne getirip filmi karşıki binanın duvarında oynatıyorlar. Aynen yıllar önce babamın yaptığı gibi. O da evin penceresinden karşıki bahçenin duvarına yansıtarak bütün mahalleye Lana Turner'ın Ateş Kraliçesi filmini oynatmıştı bir gece böyle. Ama Sinema Paradiso'da kendilerini o keyfe iyice kaptırıp da aşağıdaki seyircinin arasına dalınca makinistle çocuk, takılan filmin alev almasını önleyemiyorlar ve büyük bir yangın çıkıyor. Bu yangında makineyi kurtarmak için yukarı koşan makinist kör oluyor. Bizim oğlan onun işini devralıyor. Askerlik çağına kadar da sürdürüyor. Burgazada'daki sinemayı bir ara Turan amca işletmişti. Turan amca babamın, kızları da bizim arkadaşlarımızdı. Büyük kızı özürlüydü. Eminim eskiler hatırlayacak. Çok güzel gözleri vardı, tatlı bir kızdı, severdik. Küçük kızı Serpil ise sarışın, mavi gözlü, fingir fingir, güzelce bir kızdı. O dönemde bir ara Turan amca rahatsız mıydı ne, sinema oynatma işini babam üstlenmişti. O bu işe pek meraklıydı. Bir sürede Adalar Su Sporları Kulübü'nde sinema oynatmıştı. Biz de tabii bu sayede müthiş saltanat sürdük. "Bu sinema babamın," diye hava atar, kendi beleş izlememiz yetmez gibi bazı arkadaşlarımızı da beleş sokmaya çalışırdık. Ama beleş sinema izlemenin en güzeli, en belalı olanıydı. Sinemanın sağ tarafında Tasso'nun bostanı vardı. Sonradan hayvanat bahçesi oldu hani. Arada da yüksek bir duvar. Duvarın hemen arkasında, yani bostanın bir köşesinde fırıncı Koço'nun odunları dururdu yığın halinde. Bostandan odunların üstüne tırmanır, oradan da hop diye sinemanın duvarına tünerdik. İçeriden birkaç arkadaşın yardımı da oldu muydu, kolayca duvarı aşıp sinemanın balkonuna giriverirdik. Bir de sinemaya komşu olan evlere balkondan beleş sinema izleme misafirliğine gitmek gibi çok özel bir keyif vardı. Tabii ki oralarda da leblebili gazozlu sinemaya uygun ortamlar yaratılırdı. Evdekilerin ikramı da olurdu ama nevalemizle giderdik genelde. O evlerde oturanlar da zaten yemeğe gelen misafirlerine bir de ekstradan sinema keyfi yaşatmayı artı bir ikram sayarlardı. Sinema Paradiso'daki çocuk, büyük şehirde eğitim alarak ünlü bir film yapımcısı olduktan yıllar sonra ilk kez yaşlı makinistin cenaze törenine katılmak için köyüne döner. Bütün köy halkı bakkalıyla, manavıyla, papazıyla, hatta köyün delisiyle cenazeye katılır. Çocuk, yani saçlarına ak düşmüş adam, tabutun arkasından yürürken yaşlanmış, çökmüş olan bir zamanların genç insanlarını hüznünü artıran bir hüzünle izler. Biz bunu da aynen yaşadık. Çocukluk arkadaşımız, dünya iyisi dostumuz Onno'nun cenazesinde. Neredeyse tüm bir ada halkı tabutun arkasından yürürken, yılların herkesin yüzüne acımasızca çizdiği derin çizgilerle, saçlara düşen aklarla hüznümüz ikiye katlandı. Hatırlıyorum, içim o kadar burulmuştu ki bir ara kardeşimi dürtüp "Sinema Paradiso" diye mırıldanmaktan kendimi alamamıştım. Ki yıllar sonra benzeri bir hüznü sevgili Ümit Oğuzoğlu'nun cenazesinde yaşadık. Yaşlı makinist, çok sevdiği çocuğa miras olarak o bilinen yuvarlak teneke kutusuyla bir makara dolusu film bırakmıştır. Çocuk, yani orta yaşlı adam, o filmi şehre döndükten sonra belki de kendisine ait olan bir sinema salonunun orta yerine köydeki papaz gibi kurulup tek başına izler. Yaşlı makinist, yıllar yılı köy papazının müstehcen bularak kestirdiği gelmiş geçmiş bütün filmlerin öpüşme sahnelerini birbirine ekleyerek koca bir film oluşturmuştur. Sahneler birbiri ardından geçerken adam ağlar, ben ağlarım. Hem de her seferinde. Film böyle biter. Ama beni hüzünlere boğan bir olay daha var filmde. Onu da anlatmalıyım. Çünkü onu da Burgazı'da sinemasına bağlıyorum. Yaşlı adamın cenazesinin ertesi günü, yıllardır terk edilmiş, orasını burasını ot bürümüş olarak öyle durmakta olan eski sinema binası yıkılacaktır. Yerine otel falan yapılacaktı galiba. Adam yıkım başlamadan son bir kere içeri girerek izbe binanın bütün köşelerine sinmiş olan eski neşeli sesleri gönül kulağıyla dinler. Eski sevilenleri gönül gözüyle görür. Tıpkı Burgazada'daki terk edilmiş sinemaya girdiğimde benim duyup gördüğüm gibi. Sonra gözü yerde duran mermer aslan kafasına takılır. O aslan kafası ki balkonun gerisinde makine dairesinin önünde dururdu ve filmler perdeye onun kükrer gibi açılmış ağzından yansırdı. Sonra karşı kaldırıma geçerek bekler ve tek bir bum sesiyle her şey yerle bir olur. Yaşanan onca heyecan, onca küçük mutluluk, onca sıcak ilişki, onca hayal tek bir kibritle yok olan ormanlar gibi yok olur gider. Koca bir ömür parçalanan taşlarla birlikte yok olur gider. Adalardaki sinemalar da yok artık. Ortak bir kadermiş gibi Kınalıada ve Burgazada sinemaları önce kayıkhane oldular. Kınalıada'nın karşıki evin balkonunda oturup çay kahve içerek ne filmler izlediğimiz sinemasının yerinde bilmem kaç dairelik bir site var şimdi. Burgazada'daki çocukluğumun sineması, benim Sinema Paradisom ise kaderine terk edildi. Öylece duruyor orada. Büzülerek küçülmüş, izbe ve terk edilmiş. Değişen zamana bir türlü ayak uyduramayan, kimsesi kalmamış ihtiyarlar gibi, yalnız ve küskün. Ben artık Burgazada'da olmadığım ve orada yaşamakta olanlar gibi sık sık sinemanın önünden geçemediğim için belki daha çok hüzün veriyor bana onu öyle görmek. Belki her an gözümün önünde dursaydı kanıksardım ben de o boynu bükük duruşunu. Ben diyorum ki eski adalılar, bu yazdıklarım kitap halini almadan önce yıkılıp yok edilmezse eğer, bir kez deneyin, sinemanın önünde durun, bedeninizdekiler yerine bir kez gönül gözünüzü ve kulağınızı açın. Bakın neler neler görecek, neler neler duyacaksınız. Büyük parantezin sonu.